Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve mâ edrâke mel-Kâri'a. Yevme yekûnun nâsu kel وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Nisan 1401, Hicri Kameri 15 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 8 Mart 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce an sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Din Alemi Sayın Fahrettin Altan ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü etrafında yapılan röportaj, İlahi Önderler, İran Masalları ve Efsaneleri ve İran'ın Doğa Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Zuhur sevdalıları yağmur altında Cem Keren Camii'ne doğru yürüyüş yaptılar. Cumhurbaşkanının katılımıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam Akıllı Hastanesi'nin açılışı düzenlendi. Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti sürüyor. Kazimi Kumi, Afganistan'ın sorunlarının çözümü bölgesel işbirliğin derinleştirmesinde yatıyor dedi. Arap Birliği uluslararası toplumdan Siyonistlerin cinayetlerini durdurmalı istedi. Ve Netanyahu protestoculardan kaçmak için ikametgahından havaalanına giden bir helikoptere bindi. Şimdi haberler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyen İran'ın Müslüman halkı yağmur altında Cem Keren Camii'ne doğru yürüyüş yaptılar. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hazreti Veliaht Aleyhisselam'ın sevdalıları çarşamba sabahından itibaren yağmur altında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yolunda Cem Keren Camii'ne doğru yürüdüler. Ayrıca İmamet ve Velayet semasının 12. parlayan yıldızına mübarek doğumuyla eş zamanlı olarak genç kuşağın coşkulu katılımıyla mübarek Şaban Bayramı'nın büyük kutlanışı bu çarşamba sabahı Tahran'daki İmam Hümeyni Musallası'nda düzenlendi. Söz konusu törende ilk kez Selam Komutan 2 şarkısı çalındı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Akıllı Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı ve Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı'nın huzurunda açıldı. 522 normal yatak, 204 özel yatak, 110 acil yatak ve 42 ayakta ameliyat yatağı olmak üzere 1000'e yakın yatağı bulunan Mehdi Klinik projesi, ülke sağlık sistemi tarihinde eşi benzeri olmayan bir hastane projesidir. Bu hastane 18 katlı olup 108.157 metrekare alana sahiptir. Bu nedenle her yatağın kişi başına düşen fiziki alanı yüksek olup hastalar açık ve uygun bir alanda tedavi görmektedir. Bu hastanede her katta 3 kanat bulunmakta ve her kanatta 29 yatak yer alıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hastanesi ülke hastaneleri arasında en fazla yoğun bakım ve yoğun bakım ünitesine sahip hastane olup 380 öğretim üyesine sahiptir. Bunların sayısı ve çeşitliliği ülke ve bölge hastaneleri arasında benzersizdir. Karaciğer nakli, kafa tabanı ameliyatı gibi en zor ve önemli ameliyatlar gelişmiş donanım, seçkin ve bilimsel doktorlar sayesinde bu hastanede yapılabilmektedir. Ülkenin tıbbi ve farmasötik ekipman üretimi, özellikle bu alandaki bilgiye dayalı üretimler alanındaki gurur verici başarılarına değinen İran Cumhurbaşkanı, "Bugün gelişmiş ameliyathane ekipmanlarını yabancı ülkelere götürüyoruz." açıklamasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu sabah Seyyid İbrahim Reis'i Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğum yıldönümüne denk gelen Hazreti Mehdi Aleyhisselam Akıllı Hastanesi'nin resmi açılış töreninde bu münasebeti tebrik ederek İslam İnkılabı zaferinden sonra sağlık sisteminin en büyük projesinin işletilmesine işaretle geçmiş hükümetlerin döneminde ve hali hazırda bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca yerli ilaç ihtiyacının %97'sini üretmenin ülkenin gururlarından biri olduğuna işaretle kısa bir süre önce bilim ve teknoloji parklarından birini ziyarete gittiğimizde bilgi temelli ilaç şirketlerinden birinin yöneticisi bugün elitlerin göçünü tersine çevirme kapasitesine sahip olduğumuzu gururla ilan edebileceğimizi duyurdu. Çünkü ülkede ilaç alanında bilgi temelli üretim için büyük bir kapasite sağlanmıştır diye kaydetti. İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türk mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin son depremdeki acılarını paylaştığını belirterek bu felaketten kurtulanlara sempati duyduğunu ifade etti. Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında İran'ın Türkiye'deki depremden etkilenen insanlara, bu ülkenin hükümetine ve milletine sempati ve dayanışmasını bir kez daha hatırlattı. Emir Abdullahyan, son dönemde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depreme işaretle şunları kaydetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Müslüman halkına dayanışma ve yardım için kesin talimatlarda bulundular. İran'daki ilgili kurumların depreme yardım sağlamak için devreye girdiği bir durumda Kızılay, İran Ordusu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine girdi ve arama kurtarma operasyonlarından barınma, tıbbi ve diğer destek hizmetleri sağlamaya kadar hizmetlerini sundular. Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. İki ülke arasında terörle mücadelede güvenlik işbirliği üst düzeyde olup İran ve Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde her yönden ve her grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerine karşı meşru savunma yapma hakkımız saklıdır. İran Dışişleri Bakanı, Siyonistlerin Kafkasya'daki varlığını bölge barışı ve istikrar için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek tüm tarafları bu sahte rejimin davranışları konusunda akıllı olmaları ve Kafkasya ve diğer bölgelerde ayaklarını açmamaları konusunda uyarıyoruz dedi. Çavuşoğlu'nun en kısa zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini de belirten Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de Türkiye ziyareti konusunda istişarelerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinin deprem nedeniyle ertelendiğini belirterek İran Dışişleri Bakanı ziyaretinin de kapsamda koordinasyon amaçlı olduğunu sözlerine ekledi. İran'a depremzedelere yardım için teşekkür eden Çavuşoğlu, İran karadan ve havadan battaniye, çadır ve insana yardım göndererek Türkiye'nin depremzedelerine yardım etti açıklamasında bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Amerika tarafından uygulanan tek taraflı insanlık dışı yaptırımlar gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen İran hala kadın haklarını geliştirmeye kararlı ve kadınları güçlendirmede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Zehra İrşadi, Salı gecesi Güvenlik Konseyi'nin Kadın, Barış ve Uluslararası Güvenlik konulu toplantısında İranlı kadın ve kızların güçlendirilmesinin İran'ın önceliklerinden biri olduğunu belirterek bazı üye ülkelerin bu toplantıda İran'a yönelik asılsız iddialarını kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz. İranlı kadınlar bilimsel, eğitimsel ve siyasi alanlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda aktiftir ve İran toplumunda belirleyici bir role sahiptir açıklamasında bulunmaktadır. Siyonist rejim temsilcisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında haksız yere bulunmasını eleştiren Zehra İrşadi, işgal altındaki topraklarda yaşanan ağır kadın hakları ihlallerine değinerek şunları kaydetti. İsrail rejiminin temsilcisi, İsrail rejiminin Gazze'de ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği cinayetlerine kurban giden sayısız Filistinli kadın ve kız çocukları hakkında açıklama yapması gerekiyor. İran İçişleri Bakanlığı okullarda kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili yayınladığı bildiride 6 ilde bu olaylara karışan bazı kişilerin tespit edilerek tutuklandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İran'ın bazı şehirlerinde çok sayıda okul öğrencisi zehirlendi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İçişleri Bakanlığı salı akşamı yayınladığı bildiride şu ifadeleri yer verdi. Huzistan, Batı Azerbaycan, Fars, Kirmanşah, Horasan ve Elborz illerinde uyarıcı maddelerin dağıtımı ile sevgili öğrenciler arasında karışıklık ve rahatsızlığa yol açan bazı kişiler tespit edilerek tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 4 kişilik ekiplerden birinin 3 üyesi son isyanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere hibrit savaşta önemli rol oynayan yabancı medyayla bağlantıları doğrulanarak karamsar bir sicile sahipler. İran İstihbarat Bakanlığı'nın ülkedeki en büyük uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine ve mafyasının yaptığı büyük darbeyle 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Semnan İlinin Enformasyon Genel Müdürü şunları söyledi. Bu kurumdaki İmam Zaman Aleyhisselam'ın isimsiz askerlerinin çabalarıyla ülkedeki en büyük uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi ve mafyası operasyonel olarak darbe almış ve büyük miktarda afyon sevkiyatını dağıtımı engellenmiştir. Semnan İlinin Enformasyon Genel Müdürü sözlerinin devamında, İmam Zaman Aleyhisselam'ın isimsiz askerlerinin çabalarıyla toplumda dağıtılmadan önce en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından birinin keşfi gerçekleştiğini işaretle bu kapsamda 170 milyar tomandan fazla değere sahip yaklaşık 4 ton geleneksel ve endüstriyel uyuşturucu ele geçirildi diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçisi, bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesini Afganistan'ın sorunlarına ve zorluklarına temel çözüm olarak değerlendirdi. Afganistan'daki mevcut gelişmeleri ve bu ülkedeki durumu düzenlemek için tarafların karşılıklı işbirliğini gözden geçirmek amacıyla Salı günü Taşkent'te Afganistan'ın komşu ülkelerinin özel temsilcileriyle ve Taliban temsilcisinin bulunmadığı bir toplantı düzenlendi. Tahran'ın Kabil Büyükelçisi ve İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Hasan Kazimi Kumi bu toplantı hakkında attığı tweet'te şöyle yazdı. Afganistan'a komşu ülkelerin özel temsilcilerinin Taşkent'te bir araya gelmesi, Afganistan'ın siyasi, güvenlik ve sosyal gelişmelerini bölge için önemli olduğunu gösterdi. Kazimi Kumi ayrıca şunları kaydetti. Afganistan'ın sorunlarını ve zorluklarını çözmenin temel çözümü bölgesel işbirliği derinleştirmekten geçiyor. Bölge dışında bir çözüm aramak mevcut duruma yardımcı olmayacak. Nablus'ta Filistin Özerk Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçleri dün işgal güçleriyle verdiği çatışmada şehit olan Havara Operasyonu'nun kahraman lideri Abdülfettah Ruşen'in cenaze törenine saldırdı. Şap News'un raporuna göre yerel kaynaklar Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin Nablus'un Rafidiya bölgesinde şehit Ruşen'in cenaze törenine saldırdığını ve yas tutanlara göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını bildirdi. Aynı kaynakların bildirdiğine göre güvenlik güçleri bu olayı katılanlardan bazılarını tutukladı. Bu sabah Hamas hareketi Şehit Abdülfettah Ruşen'in cenaze törenine geniş halk katılımı çağrısında bulundu. Hamas'ın açıklamasına göre bu törende Filistinlilerin yoğun şekilde yer alması cihat ve direniş yaklaşımına desteği gösteriyor. Arap Birliği uluslararası toplumdan Siyonistlerin cinayetlerini durdurmalarını istedi. Dün Siyonist güçler Batı Şeria'daki Celin kentine saldırdı ve Filistin direniş güçlerinin direnişiyle karşılaştı. Söz konusu çatışmalarda İsrail askerleri tarafından 6 Filistinli öldürüldü, 26 kişi de yaralandı. İran Press'in haber ajansının bildirdiğine göre Arap Birliği çarşamba günü bir bildiri yayınlayarak Siyonistlerin Celin'de işlediği yeni cinayetini şiddetle kınadı ve başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan Filistin'in çeşitli şehir ve köylerindeki bu suçları durdurmak için bir an önce harekete geçmesini istedi. Bildirde şu ifadeler yer almıştır. Kanlı Celin katliamı Siyonist rejimin aşırı sağcı hükümeti ve ırkçı kabine bakanları tarafından açık savaş çerçevesinde 2023'ün başından bu yana gerçekleştirilen 4. kanlı katliamdır. Bir Siyonist gazete İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun işgal topraklarındaki protestolardan kaçmak için bir kaldığı ikametgahtan helikoptere binerek İtalya'ya doğru gittiğini yazdı. İsrail'in Neşr sitesinden naklen Times İsrail gazetesi Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun dün işgal topraklarında başlayan protesto gösterilerinden kaçmak üzere İtalya'ya gitmek için havalimanına gideceğini yazdı. Bu Siyonist gazete bu rejimin yargı sisteminin reform planlarına karşı protesto hareketini düzenleyenlerin ulusal ayakta kalma gününü düzenlemeye hazırlandıklarını yazdı. Diktatörlüğe karşı yarın Perşembe günü ve yolu açmayı planladılar. Ben Gurion havaalanı Netanyahu'nun İtalya resmi ziyaretiyle aynı zamanda kapatıldı ve Netanyahu muhtemelen engellenen yollardan kaçınmak için havaalanına gitmek yönünde bir helikopter kullandı. Bu protesto planının amacı devam eden protestoların bir parçası olarak günlük hayatı durdurmak ve engel çıkarmaktır. Yemen kaynakları Yemen'in Hudeyde kentinde bir teknenin batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Mer Haber Ajansı'nın El Mesire'den naklen aktardığı haberde Yemenli kaynaklar Yemen'in batısında yer alan Hudeyde vilayetinde batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kadın ve 3'ü çocuk 14 kişiye ulaştığını duyurdu. Bu rapora göre Hudeyde vilayetine bağlı El Hube kıyı bölgesiyle Kemran adası arasındaki sularda batan bu teknede 25 yolcusundan 14'ü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 11 kişi kurtarıldı, 6'sı Hudeyde'deki El Sure Devlet Hastanesi'nde tedavi ve bakıma alındı. Sırada bültenimizin son haberi var. NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın bu örgüte katılması hakkında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği bizim en üstün önceliğimizdir dedi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın bu anlaşmaya üyeliğini gözden geçirmek için Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve bu alanda ilerleme kaydedildiğini işaret etti. İsveç'in Türkiye yönelik Madrid'de imzaladığı taahhütlere bağlı kaldığını vurgularken bu konuda artık nihai kararın verilmesi gerektiğini söyledi. İsveç'i ziyaret eden Stoltenberg, Başbakan Olaf Christians ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile üçlü görüşmeleri yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Ajans Yönetim Kurulu toplantısında Rusya ve Amerika'nın Belcam ile ilgili tutumları etrafında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısında Rusya ve Avrupa Birliği yaptırımların kaldırılması ve Belcam'ın yeniden canlandırılması konulu müzakerelere dönüş doğrultusundaki tutumları dikkat çekti. Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun yönetim kurulu toplantısında Batılı ülkelerden Viyana yaptırımların kaldırılması için müzakerelere dönmelerini istedi. Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki Rusya'nın temsilcisi Mikhail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında batılı ülkelerin İran'ın nükleer programına ilişkin iddialarına yanıt verdi ve bu iddia edilen endişelerin giderilebilir olduğunu söyledi. Ulyanov yaptığı açıklamada bunun gerçekleşmesi için Viyana müzakerelerine katılanların Viyana'ya dönmesi ve Belçium'u yeniden canlandırması ile ilgili karar taslağını birkaç gün içinde tamamlaması gerekiyor dedi. Öte yandan Avrupa Birliği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında yayınladığı bildiride Brüksel'in Belçium'u uygulamak için siyasi ve diplomatik yaptırımlar yapacağını duyurdu. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Güvenlik önceliği olarak Avrupa Birliği silah edinmemesini sağlamak için İran'ın nükleer programına ilişkin gerekli kısıtlamaların uygulanmasını yeniden sağlamak için diplomatik ve siyasi yatırım yapmaya devam edecek. Brüksel bu bildirisinde İran'ın nükleer faaliyetlerin artması sonucunda bölgede bir nükleer silahlanma krizi riskinin arttığını iddia etti. Rusya ve Avrupa Birliği'nin Belçium nükleer anlaşmasına yönelik olumlu tutumu ve buna geri dönme ihtiyacı birkaç olay ışığında incelenebilir. Öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaret ve İran ile ajansın arasındaki işbirliğini ve etkileşimlerini artırmaya yönelik ikili anlaşma, İran'ın iddia edilen sorunların çözümündeki iyi niyetine dair olumlu bir mesaj olup İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında bir şeffaflığı ortaya koymuştur. Gözlemcilere göre bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulunun mevcut toplantısında İran aleyhine bir karar çıkarma olasılığını ortadan kaldırmıştır. 4+1 grubu üyesi Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan Avrupa Troikası ve Avrupa Birliği için elbette geçerli olan ikinci mesele ise Amerika liderliğindeki Batı'nın tam desteğinin eşlik ettiği İran'daki son karışıklıklar ve isyanlar neticesinde İran İslam Cumhuriyeti nizamının zayıflaması konusunda yaşadıkları hayal kırıklığıdır. Batılılar son isyanların İran'a baskı uygulamak için en iyi fırsatı sağladığı görüşündeydiler. Bu anlamda Batılı yetkililer, özellikle Amerikalılar, Belçium müzakerelerinin artık öncelikleri olmadığını ve gündem dışı kaldıklarını defalarca açıkladılar. Ancak şimdi İran'daki kaos yaratma projesi başarısızla uğradığına göre siyasi güvenlik, hatta ekonomik çıkarlarını Belçium'un yeniden canlandırılmasında gören Avrupalılar bir kez daha Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkililerinin açıklamalarında ayrıca Belçium nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasının önceliğine ve bunun desteklenmesine ilişkin açıklamalar siyasi ve diplomatik olarak vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Ürdün'de yaptığı son görüşme ve Belçium müzakerelerinin yeniden başlatılması talebi Avrupalıların İran'a yönelik olumsuz ve sonuçsuz yaklaşımlarının netice vermemesi ve bunun sonucunda Tahran'la etkileşim ve müzakere yoluna dönmeleri bir hayal kırıklığının göstergesidir. Borrell bir tweette şunları yazdı. İletişimi açık tutmamız ve Viyana müzakerelerine dayalı Belçium'u canlandırmamız gerektiğine karar verdik. Aslında bu açıklamada Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası sözleşmesinin ihlalinden bahsetmiyor. Amerika'nın Belçium'dan çekilmesinin ardından Avrupalılar tek taraflı Amerikan yaptırımlarının olumsuz etkilerini azaltılması alanında vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemiş, İran'ın Belçium'daki taahhütlerini kademeli olarak azaltması doğrultusundaki adımları ise Batı tarafından tutulmayan sözlere verilen bir tepkiydi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Katar Başbakanı'nın değişimi ve Doha-Tahran ilişkilerine bakış etrafında. Katar Emiri, Katar Başbakanı istifasını kabul ederken Katar Dışişleri Bakanı'nı bu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Katar Emir Sarayı, Katar Emir Şeyh Tamim bin Hamd Ali Sani'nin bu ülkenin başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz Ali Sani'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu. Halid bin Halife 28 Ocak 2020'de başbakan olarak atandı ancak 3 yıl sonra görevinden istifa etti. Katar Emiri bir diğer kararname ile mevcut Katar'ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Katar'ın yeni başbakanı olarak atadı. Muhammed bin Abdurrahman Dışişleri Bakanlığı görevine yanı sıra daha önce Katar'da başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Katar'ın yeni başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani 27 Ocak 2016'da Dışişleri Bakanı 15 Kasım 2017'de başbakan yardımcısı olarak atandı. Katar'da Başbakan İçişleri Bakanlığı görevini de üstleniyor ancak bu kez Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz'in görevinden istifa etmesiyle Katar Emiri Halife bin Hamd bin Halife Al Sani İçişleri Bakanı olarak atadı. Katar'ın güç düzenlemesindeki yeni değişiklikler bu ülkenin emirinin ve eski emir ve şimdiki emirin babası Şeyh Hamd bin Halife'nin çocuklarının konumunun artması anlamına geliyor. Diğer bir mesele de Katar güç yapısında bu ülkenin yeni başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ılımlı ve pragmatik figürlerden biri olarak kabul edilen Katar emiri Şeyh Tamim'in huzurunda yemin ederek resmen göreve başlamasıdır. Muhammed bin Abdurrahman Dışişleri Bakanı olarak her zaman bölgedeki ülkeleri birbirine yaklaştıracak adımlar atmış ve Katar'ın bölgede bu ülkenin olumlu imajını ortaya koyan Katar'ın genel dış politikası doğrultusunda bölgesel gerilim ve krizlere aracılık etme yönünde adım atmıştır. Bir diğer önemli nokta da Katar ile Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 4 ülke arasındaki Arap içi gerilimin Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde ortaya çıkmış olmasıdır. Bu gerilimi yönetmek ve Suudi Arabistan ve diğer 3 ülkenin sultacı taleplerine boyun eğmemek Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin kariyerlerindeki olumlu özelliklerden biridir. 3,5 yıllık bu gerilimde Katar'ın haklarını savunmak ve Suudi Arabistan'ın Katar'a yönelik sultacı yaklaşımının gerçekleşmesini engellemek için çok çaba sarf etti. Bu önemli başarıda İran İslam Cumhuriyeti Katar hükümetine de çok yardımcı oldu. Suudi Arabistan ve diğer 3 ülke Katar'ı kuşatmak ve bu ülkede bir iç kriz yaratmak amacıyla çok yönlü baskı kurarak bu ülkeyle ortak sınırlarını kapatırken İran İslam Cumhuriyeti bu ülkeye sınırlarını açmıştır. Şimdi aynı zamanda bu ülkenin Dışişleri Bakanı olan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Katar hükümetinin işe başlamasıyla Doha-Tahran ilişkilerinin eskisinden daha fazla genişlemesi bekleniyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün 15 Şaban 1444 Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ydı. Biz dünkü sohbetimizde de nasipetle ilgili sizlere bir röportaj hazırlamıştık. Bugün de din alemi Sayın Hüccetül İslam Fahrettin Altan'ın görüşlerini bu münasebetle ilgili dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihin estaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu doğumunu tüm Müslümanlara, özellikle onun takipçilerine ve bizi dinleyen tehniyet arz ederim. 12. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam hicretin 255. yılı Cuma gecesi tan yeri ağarırken Samirra şehrinde dünyaya gözünü açtı. Babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dır. Annesi de Hazreti İsa'nın havarisi Şeyhun'un neslinden olan Rum Kayseri'nin oğlu Yuşa'nın değerli kızı Saykal ve Süsen adlarıyla da anılan Nergis Hatun'dur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en meşhur lakapları Mehdi, Kaim, Hüccet ve Bakiyetullah'tır. Ümeyye oğulları ve Abbas oğulları dönemi, özellikle 6. İmam Cefer Sadık zamanı ve sonrası, halifelerin Ehl-i Beyt imamlarına karşı çok hassas oldukları bir devirdir. Bunun sebebi de toplumun onlara çok ilgi duyması, gün geçtikçe toplumdaki etkilerinin artması ve halkın onlara olan ilgisinin fazlalaşmasıdır. Bu durum karşısında Abbasi halifeleri kendi iktidarlarını tehlikede görüyorlardı. Özellikle vaat edilen Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin neslinden olup, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın soyundan geleceği ve dünyaya adalet ve eşitlikle dolduracağı meşhur olması sebebiyle İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı sıkı bir şekilde Samirra'da gözaltına almışlardı. Abbasiler geleceği vaat edilen bu bebeğin dünyaya gelmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ama bu doğumun gerçekleşmesinde Allah'ın iradesi söz konusuydu. Onun için Abbasilerin çalışmaları neticesiz kaldı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam gibi onun doğumunu da gizli kıldı. Bununla birlikte İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın özel ashabı vadedeyken defalarca gördüler. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam dünyadan göçtükleri zaman yine İmam Mehdi Aleyhisselam açığa çıkarak özel bir toplulukla birlikte babasının cenaze namazını kıldırdı. Halk onu gördü, ondan sonra da İmam Aleyhisselam gözlerden kayboldu. 11. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Hicri 260 yılından 329 yılına kadar yani 69 yıl gaybeti sonra yani küçük gizlilik dönemidir. O zamandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edinceye kadarki dönem de gaybeti kubra yani büyük gizlilik dönemidir. Gaybeti sonra'da halkın İmam Mehdi ile ilişkisi tamamen kesilmedi ama sınırlıydı. Şiiler, Şia büyüklerinden olan özen naipler vasıtasıyla sorunlarını imama ulaştırıp cevap alabiliyorlardı. Gaybet-i Suğra dönemi halk ile imam arasındaki irtibatın tamamen kesildiği Gaybet-i Kubra dönemi için bir hazırlık olarak tanımlanabilir. Bu dönemde halk, imamın genel vekilleri sayılan müştehit ve fakihlere başvurmakla görevli kılındılar. Eğer gaybeti kubra ansızın ve birden gerçekleşseydi, düşüncelerin sapmasına ve zihinlerin onun kabullenmemesine sebep olabilirdi. Ama gaybeti suğra müddetince zihinler yavaş yavaş hazırlandı ve daha sonra gaybeti kubra dönemi başladı. Ayrıca gaybeti suğra zamanında özel naipler vasıtasıyla İmam Aleyhisselam ile sağlanan irtibat ve o dönemde Şiilerden bazılarının İmam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna gitmeleri onun doğum ve hayatı meselesini daha da sabitleştirdi. Gaybet-i Kubra eğer bunlardan önce olmuş olsaydı, belki de bu mesele bu kadar açık olmayacak ve bazıları şüpheye düşecekti. Allah-u Teala kendi hakimiyetiyle peygamber ve imamların da bildirdikleri gibi Ehl-i Beyt izleyicilerinin inançlarının sarsılmaması, imamlara inançlarını yitirmemeleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve ilahi kurtuluşu beklemeleri, gaybet zamanında Allah'ın dinine sarılıp kendilerini eğitmeleri ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kadar dini vazifelerini yerine getirmeleri için tam gaybete hazırlık gayesiyle kısa müddetli olan gaybeti sonra ve ondan sonra uzun müddetli olan gaybeti kubra olmak üzere İmam Mehdi Aleyhisselam için iki gaybet takdir edildi. Gaybet-i Suğra zamanında Şia büyüklerinden 4 kişi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özel naibi olmuştur. Onlar imamın huzuruna gider, imamın da cevaplarını halka iletirlerdi. Bu dört naibin dışında İmam Aleyhisselam'ın çeşitli şehirlerde de vekilleri vardı. Onlar da bu dört naib vasıtasıyla İmam Aleyhisselam'a ulaştırıyorlardı. Dört naib ise şunlardır. Ebu Amr Osman bin Said'e amiri. Ebu Cafer Muhammed bin Osman bin Said'e amiri. Ebu Kasım Hüseyin bin Ruh Nevbahti. Ebu Hasan Ali bin Muhammed Semuri. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakleder. İbadetlerin en üstünü Mehdi'nin zuhurunu beklemektedir. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam da buyurmuştur ki 12 imamın gaybeti uzun sürecektir. Onun imametine inancı olan ve gaybet zamanında zuhurunu bekleyen halk diğer zamanlarda yaşayan halktan daha üstündür. Çünkü Allah-u Teala onlara öyle bir akıl, düşünce ve marifet derecesi vermiştir ki onlar için gaybet zamanı imamın hazır bulunduğu zaman gibidir. Ve Allah onları Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin huzurunda cihat eden mücahitler gibi kılmıştır. Doğrusu onlar bizim samimi ve gerçek Şiilerimizdir. Onlar gizli ve aşikar olarak insanları Allah'a yönelmeye çağırırlar. Zuhuru beklemek ise en büyük kurtuluştur. Bekleyiş, beklenen bir şeyin gerçekleşmesini gözlemektir. Bekleyiş, düşünce ve duyguyu beklenen şey üzerinde yoğunlaştırmaktır. Bekleyiş, insanın fikir ve çabasının çoğalmasına sebep olur. Bekleyiş, zorlukların insana kolay gelmesini sağlar. Çünkü zorlukların giderilme eşiğinde olduğu bilincindedir. Bekleyiş, nefsi ve hatta diğerlerini ıslah etmeyi gerektirdiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanlarına galip gelmesini sağlamak için insanın ortamı hazırlaması, bu hedef için gerekli olan bilgi, ilim ve vesileleri tahsil etmesini de gerektirir. Merhum Muzaffer şöyle yazıyor. Dünyayı ıslah edici ve hak yolda insanların kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek, dinin meselelerde elini koluna bağlayıp bir şey yapmamak demek değildir. Bilhassa dini hükümleri uygulamak yolunda cihat, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gibi dini vazifelere sımsıkı sarılmak gerekir. Çünkü Müslüman ne durumda olursa olsun ilahi ahkamla amel etmek ve onu daha iyi tanımak için adım atmak ve mümkün olduğu kadar iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla görevlidir. İslah edildiği beklemek bahanesiyle farzları yerine getirmemek doğru değildir. Bekleyiş, Müslümanların üzerinden hiçbir dini vazifeyi kaldırmaz ve hiçbir ameli de ertelemez. İnsanlar, gaybet döneminde masum bir önderin aşikar olması yüzünden birçok feyizden mahrum olmalarına rağmen birçok yönden de imamın varlığından faydalanmaktadırlar. Çünkü masum bir imamın varlığının faydası sadece aşikar olarak yol göstermek, toplumsal sorunları çözmek gibi işlerden ibaret değildir. Biz bu konuyla ilgili bir takım hadislere işaretle bu faydalardan bazılarını açıklıyoruz. Masum imam, maddi ve manevi alem arasında bir rabıtadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh, gaybet döneminde Hazreti Mehdi'nin varlığının ne gibi bir faydası olacaktır şeklinde sorulan bir soruya şöyle cevap verdiler. Beni peygamber olarak gönderen ant olsun ki insanlar gaybet döneminde bulutların arkasında kalan güneşten faydalandıkları gibi ondan faydalanırlar.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlenmiş olduğunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın Muaviye'ye yazdığı bazı mektuplarını gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirdik ve o hazretin babası İmam Ali Aleyhisselam'ın yolunu izlediğini ve İslami adalet adaylı bir nizam inşa etmek, zalimlerle savaşmak, mazlumların haklarını korumak, Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin itiretini savunmak gibi ilkeleri izlemek istediğini ve bu yüzden Emevi iktidarının zulümlerine, adaletsizliğine ve bid'atine karşı sessiz kalamayacağını anlattık. Bu yüzden İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'ye bir mektup yazdı. Mektupta şöyle deniliyordu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu Hasan bin Ali Emirül Mümininden Muaviye bin Ebi Sufyan'a. Selam sana. Ben ilahi katın huzurunda, ondan başka ilah olmayan yegane Allah'ın huzurunda ona hamd ediyorum. Yüce Allah Muhammed'i seçti. Muhammed tüm alemlere rahmetti ve Hakk'a yürüyeceğine dek ilahi mesajları tam olarak tebliğ etti. Ancak Resulullah'ın melekuti rihletinden sonra Araplar iktidar ve hakimiyet üzerine birbiriyle çatışmaya başladı. Ve biz Muhammed'in ehli beyti ve onun hanedanı insanlardan insaf talebinde bulununca hepsi etrafımızdan dağıldı ve düşmanlık etmek ve bizimle savaşmak üzere birlik oldu. Gerçi biz onlarla çatışmak ve çarpışmaktan sakındık. Zira İslam'ı ve ümmetin vahdetini korumaktan kaygılıydık. Ve münafıkların ve şirk ve küfür hiziplerinin maceracılığa kalkışmalarından ve İslam'ı yok etmek için ayaklanmalarından korkuyorduk.
İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam mektubuna şöyle devam etti. Ancak bugün senin üzerinde en ufak hakkın olmayan bir konuyla ilgili iddiandan hayretler içindeyiz. Sen ne diyanet bakımından aydın bir mazin vardır ne de İslam'da takdir edilen bir geçmişin söz konusudur. Sen Kureyş liderlerinden Allah Resulüne karşı en çok kin besleyenlerden birinin evladısın. Şunu bil ki, benim bu mektubu yazmaktan maksadım sana hücceti tamamlamaktır ki yarın kıyamet gününde ilahi adalet mahkemesi karşısında hiçbir bahanen olmasın. O zaman zulmetmeyi bırak ve Müslümanların kanını akıtmaktan kaçın. Lakin bil ki eğer hala sapkınlığın üzerinde ısrar etmeyi sürdürecek olursan ben Müslümanlardan oluşan bir ordu ile sana doğru gelir ve seni savaşmaya davet ederim ki Allah aramızda hükmetsin, zira O en iyi hükmedendir.
Tahran Radyosu.
Muaviye bu mektubu aldıktan sonra İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'a bir mektup yazdı ve mektubunun içinde kendisi ve hanedanının kirli mazisini inkar ve reddetmeye çalıştı. Aslında Muaviye hiç kimsenin siyasi ve dini dirayet ve ilahi keramet ve ehli beytin Allah vergisi ahlaki faziletlerde onlarla boy ölçüşemeyeceğinin bilinceğindeydi ve bu yüzden mektubunda İmam Hasan'a hitaben şöyle yazdı: "Mektubunu aldım ve Allah Resulü ve faziletleri hakkında beyan ettiklerini anladım ve onun ilk ve son insanların arasında en seçkin insan olduğunu biliyorum. Bu ümmet Resulullah'ın halife hakkında ihtilaf yaşadığında asla sizin faziletinizi ve mazinizi ve Resulullah ile akrabalığınızı unutmadı ve sizin İslam dininde konumunuzu inkar etmedi." Muaviye bu yazdıklarına karşın İmam Hasan'ın gönderdiği iki temsilciye şöyle dedi: "Geri dönün, zira benle sizin arasında ancak kılıç hükmedecektir."
Bundan sonra İmam Hasan Müşrebi Aleyhisselam ile Muaviye arasında çok sayıda mektup yazıldı ki bu mektuplar İmam Hasan Aleyhisselam'ın aralarında bir savaş başlamaması için tüm çabasını sarf ettiğini gösteriyor. Ancak ne zaman İmam Hasan Muaviye'nin büyük bir ordu toplayarak Irak'a doğru harekete geçtiğini öğrenince Resulullah Efendimiz'in en seçkin sahabesi ve İmam Ali ve Ehli Beyt'in en vefakar arkadaşı Hücer bin Uday'ı halka ve valilerine gitmek ve onlardan Muaviye ordusu ile yüzleşmek için hazırlanmalarını istemek üzere görevlendirdi.
Öte yandan İmam Hasan Aleyhisselam'ın talimatı üzerine o Hazretin sahabesinden biri de halktan camide toplanmalarını istedi. Halk camide toplandıktan sonra İmam Hasan Müşrebi Aleyhisselam minbere çıktı ve halka hitaben yaptığı konuşmada şöyle buyurdu: "Yüce Allah kullarına cihat etmeyi vacip kıldı ve bunun afiyet düşkünü olanlar için hoş olmayan bir amel olarak tanıttı. Ey insanlar, bilin ki sevdiklerinizi ancak zorluklara karşı sabrederek elde edebilirsiniz. Bana Muaviye bir ordunun başında Irak'a doğru hareket ettiği bildirildi. Sizden ona karşı koymak ve sizin topraklarınıza girmesini engellemek için İslam ordusuna katılmanızı istiyorum."
Maalesef camide toplanan insanlar duyarsızlık içinde sessiz kaldı ve İmam Hasan'ın bu çağrısına hiçbir tepki vermedi. O sırada Uday bin Hatem yerinden kalktı ve büyük bir öfkeyle halka dönüp şöyle dedi: "Sizin bu çirkin davranışınızdan Allah'a sığınırım. Acaba imamınız ve önderinizin hak talep nidasını ve yardım talebini duymuyor musunuz? Acaba ilahi gazap ve öfkeden korkmaz mısınız?" Uday ardından İmam Hasan'la döndü ve şöyle arz etti: "Biz senin sesinizi duyduk ve senin emrine amadeyiz ve hangi konuda nasıl emrediyorsan biz de emirlerine itaat ederiz. Ben şimdi İslam ordusunun kampına doğru hareket etmeye hazırım ve kim istiyorsa benimle gelsin."
Uday bin Hatem bu sözlerin ardından camiden çıktı ve İslam ordusunun Kufe-Şam yolu üzerindeki Nahile adındaki bir bölgede kurduğu kampa doğru hareket etti. Uday'ın ardından yine birkaç kişi daha ayağa kalktı ve halkı serzeniş ederek onları Allah yolunda cihat etmeye davet etti. Ancak seyrek sayıda insan İmam Hasan Aleyhisselam'ın cihat çağrısına lebbek dediği için o hazret mecburen 3 gün daha bekledi ve halka hitaben yeni hutbeler okuyarak onları daha fazla gevşeklik etmemeye ve Muaviye ile savaşa hazırlanmaya davet etti. Fakat İmam Hasan Aleyhisselam'ın çabaları pek fazla sonuç vermedi. Zira bu insanlar Allah Resulü rihlet ettikten sonra 4 halife görmüş ve şimdi 5. halifenin dönemini idrak ediyordu. Bu insanlar aynı zamanda önceki 4 halifeden 3'ünü katletme küstahlığını sergilemiş kişilerdi. Gerçi şimdi bunlar görecede İmam Hasan'a biat etmişti, fakat hassas ve tehlikeli durumlarda kendi düşünce ve zevklerine göre hareket ediyor ve imamlarını izlemiyordu. Nitekim İmam Ali döneminde de böyle yaptılar ve o Hazreti en hassas ve kader belirleyici anlarda yalnız bıraktılar ve türlü yollardan da eziyet ettiler.
İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam halkın ilgisizliğine rağmen Ubeydullah bin Abbas'ı çağırdı ve onu şöyle buyurdu. Ey amcaoğlu, ben bazı Arap süvarileri seninle birlikte yolluyorum. Onlarla git, onlara iyi davran, açık yüzlü ol, onlara karşı alçak gönüllü ol ve Muaviye ile karşı karşıya geldiğinde savaşı ilk başlatan taraf sen olma. Ve bırak savaşı o başlasın ve bu durumda onunla savaş. Ben de yeni bir birlik topladıktan sonra sana katılacağım. Ancak kısa bir süre sonra İmam Hasan Aleyhisselam'a Ubeydullah'ın 1,000,000 dirhem karşılığında Muaviye saflarına katıldığı haberi geldi. Muaviye sadece Ubeydullah'ı satın almakla da yetinmedi ve İmam Hasan ordusunun içinde ihtilaf yaratmak ve spekülasyon yaymak için büyük uğraş verdi ve daha sonra İmam Hasan'ın 2 komutanını daha para ile satın aldı.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen İmam Hasan Aleyhisselam düzensiz ordusunu harekete geçirdi ve Basabat adında Medayne yakın bir bölgeye gelerek geceyi orada kamp kurarak geçirdi. Sabah olunca İmam Hasan ordusundan geriye kalan 4000 askeri toplamaya ve onların vefakarlık derecesini sınamaya ve böylece hakiki dostlarını tanımaya karar verdi. Bunun için İmam Aleyhisselam tüm askerlerin cemaat namazı için toplanmalarını emretti. Ardından son kez olarak onlara hitaben bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu.
Yüce katına hamd edenler gibi Allah'a hamdolsun, yegane Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorum. Muhammed onun kulu ve Resulü olduğuna ve onu hak ayinine göre risalet için seçti ve vahiy emrine yaptığına şehadet ediyorum. Ama daha sonra yüce Allah'a andolsun, umarım her zaman Kadir Allah'a hamd edenlerden olurum ve kullarına nasihat ederim. Ben hiçbir zaman hiçbir Müslümanın kinini içime yerleştirmedim ve hiç kimse için kötülük ve fitne istemedim. Bilin ki birlik ve birliktelik tefrika ve ayrışmadan daha iyidir. Ben sizin hayrınızı sizin düşündüğünüzden daha çok isterim ve bu yüzden benim emrime itaatsizlik etmeyin. Yegâle Allah beni ve sizi lütuf ve merhametinden yararlandıracaktır ve bizi onun hoşnutluğunu ve rızasına vesile olan şeylere doğru hidayete erdirecektir.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın hikmetli ve şefkatli sözleri bitince orada bulunanlar birbirine bakıp imamın ne demek istediğini birbirine soru şöyle diyordu. Allah'a andolsun bizce o Muaviye ile uzlaşmak ve hükümeti ona ve ardından bu adam kafir olmuş diye haykırmaya başladılar. Bu zümre, Sıffin Savaşı'nda hakemli İmam Ali Aleyhisselam'a dayatan ve düşmana aldandıklarını anladıktan sonra da imamın kafir olduğuna hükmeden basiretsiz sözde dindar Havariç zümresiydi.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.arif.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Fars dilinde halk şarkılarından söz ederken Ninlileri anlattık ve Ninlilerin insan var olduğu günden beri onunla beraber olduğunu ve gerçekte annelerin arzularını, şikayetlerini ve münacatlarını yansıttığını ve kulaktan kulağa geçmiş ve geçmiş kuşaklardan günümüzdeki kuşaklara ulaştığını belirttik. Ninilerde kullanılan vezinler, kısa ve ritimleri ve şiirleri sade ve tertemiz duyguların yansımasıdır. Bu iki özellik, birçok talim ve terbiye ile ilgili değerli öğretilerin bu yoldan ve sanatsal ve tatlı boyutu ile çocukların kulağına fısıldanmasına ve beyinlerine yerleşmesine vesile oluyor. Ninilere diğer şiir çeşitlerinden ayıran ve onları ayrı bir kategoriye yerleştiren özellik, ninnilerin şiirlerini söyleyen kişiler ve söyleyiş biçimleridir. Ninnilere resmi şairler yazmamıştır. Ninnilerin şairleri bebeklerini seven, mihriban annelerdir. Anneler ninnilerin şiirlerini söylerken akıllarına gelen en tanıdık sözcükleri çok kolay ve sade bir şekilde kullanmış ve onlara ritim ve harmoni kazandırmıştır. Bu yüzden ninnilerin hemen hemen büyük bir bölümü edebi açıdan kurallara uymaz ve klasik şiir kalıplarının dışındadır. Fakat bu kusur bile bu tür bestelerin asaletinin işaretidir.
Vezin ve kafi kusuru ninnilerde en yaygın olan kusurdur. Ninniler şiirlerin sergilediği düzgünlükten yoksundur. Ancak milletlerin sözlü edebiyatında sarsılmaz bir yeri vardır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Belki de bu ilgiden dolayı bazı büyük musiki ustaları da çalışmaların yanında bazı ninnilerin üzerinde çalışmış ve onlara çeki düzen vermiştir. Ninniler bir nostalji ile bütünleşince adeta insanı yaşadığı yaşından koparır, ta çocukluk çağlarına ve beşiğe kadar götürür. Ninniler genellikle edebi kalıptan yoksun olduğu gibi bazen kullanılan sözcüklerin arasında mantıklı bir bağdan da yoksundur. Nitekim çocuklar da sözcüklerin güzelliğini ninninin okuduğu ritim ve ahenkte aralar ve sözcüklerin gerçek anlamı üzerinde durmaz. Aslında çocuklar, sözcükler ve musiki zemininde oturan ninniler de anlamsız sözcüklerden daha çok zevk alır. Bu yüzden dünyanın her yerinde çocukların arasındaki oyunlarda ve okudukları şiirlerde anlamsız şiirler daha çok yaygındır.
Ninnilerde söz edilen çiçek, su, çeşme, doğal güzellikler gibi nesnelerin varlığı aslında bir bakıma ninnilerin doğuş zeminine yansıtır. Ancak Fars dilinde okunan ninniler neşeli olmaktan ziyade hüzünlü bir teması vardır ki bunun sebebi üzerinde düşünmek gerekir. Ninilerde göze çarpan bir başka eksiklik, ninilerin halk arasında sözlü edebiyat zemininde olması yüzünden maalesef daha az kalem alınmış ve yazılmıştır ve bu yüzden birçok ninni zamanla unutulmuş veya zaman sürecinde değişmiştir.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkılarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda bir kentte dürüst ve mümin bir kuyumcu yaşıyordu. Kuyumcu her sabah güneş doğmadan erkenden dükkanını açardı. Kuyumcunun dükkanı kentin hükümdarının sarayının önündeydi. Kuyumcu her sabah dükkanını açmadan elini yüzünü göğe doğru çeviriyor ve şöyle diyordu. Ey bilge Rabbim, ey rızıklarımızı bize bağışlayan, senin gücün sonsuz ve sen her şeye muktedirsin. Eğer bir şey denizin dibine düşerse senin gücün onu karaya çıkarmaya yeter. Kuyumcu bu duanın ardından dükkanını açıyor ve işe başlıyordu.
Öte yandan kuyumcunun her sabah bu duayı okuduğu sırada kentin hükümdarı yatağında yatıyordu ve yatak odasının penceresi de açıktı. Bu yüzden kuyumcunun her gün yaptığı bu dua hükümdarın tatlı uykusunu bozuyordu. Bir gün kuyumcunun duası ile uykudan uyanan hükümdar büyük bir öfkeyle haykırdı. Kim bu adam? Her sabah gelip beni rahatsız ediyor. Sakin uykumu ve tatlı rüyalarımı perişan ediyor. Hükümdar hizmetkarlarını çağırdı ve macerayı sordu ve dua eden kişinin sarayının karşısındaki dükkanı olan kuyumcu olduğunu anladı. Bu yüzden uykusunu kaçıran kuyumcuyu cezalandırmak istedi.
Hükümdar vezirini çağırdı ve elmas yüzüğünü yanına alıp veziriyle birlikte saraydan çıktı ve doğruca kuyumcunun dükkanına gitti. Kuyumcu dükkanına gelen hükümdarı görünce çok şaşırdı. Hükümdar, değeri çok fazla olan yüzüğü kuyumcuya gösterdi ve şöyle dedi. Bu yüzük, değeri 1000 altın sikke olan taşı var. Ben de sürekli bu yüzüğü yitireceğim diye korkuyorum. Bu yüzden sana geldim. Senden yüzüğümün taşına benzer camdan bir taş yapmanı istiyorum. Böylece ben de sahte yüzüğü kutlu merasimlerde takarım. Hükümdar bu sözlerin ardından yüzüğü kuyumcuya verdi ve ona iyi bakmasını tembih etti.
Kuyumcu hükümdarın verdiği yüzüğü aldı ve küçük bir kasaya koydu. Ardından kasayı altınlarını sakladığı sandığa koymak üzere sandığı açtı. Ancak kuyumcu küçük kasayı koyduğu sandığı kilitlemeden önce hükümdar kuyumcudan bir bardak su istedi. Kuyumcu hemen bir bardak su getirmek için gitti. Hükümdar da hızla kalktı, sandıktaki küçük kasadan yüzüğünü aldı ve cebinde sakladı. O sırada kuyumcu geldi ve hükümdara bir bardak su verdi. Hükümdar dükkandan ayrılmadan önce kuyumcudan sandığı kilitlemesini istedi. Kuyumcu da sandığı kilitledi.
Daha sonra hükümdar kuyumcuya sahte yüzüğü yapmak üzere 3 gün süre tanıdı. Ve 4. gün sabahı sahte yüzüğü esas yüzükle birlikte getirmesi gerektiğini söyledi. Hükümdar ayrıca kuyumcuya asli yüzüğe iyi bakmasını kaybederse kellesini vuracağını da söyledi. Hükümdar bu sözlerin ardından veziriyle birlikte dükkandan ayrıldı ve doğruca deniz kıyısına gitti ve bir gemiye bindi. Gemi sahilden iyice açıldıktan sonra hükümdar yüzünü denize attı ve daha sonra sarayına döndü.
Kuyumcu hükümdar gittikten sonra hemen dükkanını kapattı ve çabucak evine doğru yola çıktı ve olayı eşine anlattı. Eşi hemen şöyle tepki verdi. Hemen dükkana dön, sahte yüzüğü yapmadan hükümdarın yüzüğünü öylece orada bırakamazsın. Yoksa hükümdar sana yüzüğü kaybedersen kelleni de kaybedeceğini söylemedi mi? Şimdi hemen git ve bir an bile o yüzükten ayrılma. Kuyumcu alelacele dükkanına döndü. Sandığı açtı ve içine yüzüğü koydu, küçük kasayı çıkardı ama kasa boştu. Kuyumcu çok şaşırdı. Yüzük nasıl kaybolmuştu? O sırada kuyumcunun eşi kocasının öğle yemeğini getirmişti. Baktı ki kocası çok üzgün. Kuyumcu yüzüğün kaybolduğunu eşine anlattı. Kuyumcunun eşi çok korktu ve eşiyle birlikte gün boyu yüzüğü aradı. Ama nafile, yüzük bir türlü bulunamadı.
3 gün geçti. Hükümdar artık kuyumcunun dua ettiğini duymuyordu. Hükümdar vezirini çağırdı ve şöyle dedi. Planım başarılı oldu. Kuyumcu her sabah benim uyanmama sebep olan duasından el çekti. Ancak 4. gün sabah hükümdar bir kez daha kuyumcunun daha da yüksek bir sesle söylenen her zamanki duası ile uykudan uyandı. Hükümdar büyük bir öfke içinde kuyumcunun dükkanına geldi. Yanında elinde kılıçla celladını da getirmişti. Hükümdar kuyumcuyu mutlu görünce bu kez daha da öfkelendi ve yüksek sesle şöyle aykırdı. 3 gün süren doldu. Şimdi hemen her iki yüzüğü de getir. Yoksa cellat kelleni kesecek.
Kuyumcu sakin bir şekilde sandığı açtı ve içindeki küçük kasayı çıkardı. Kasanın içinde de 2 yüzüğü çıkardı ve hükümdara verdi. Kuyumcu asıl ve sahte yüzüğü hükümdara verince hükümdar çok şaşırdı ve hemen haykırdı. Bu inanılır gibi değil. Sen nasıl benim yüzüğümü buldun? Nasıl onun kadar güzel sahtesini yapabildin? Oysa ben kendim yüzüğü denize atmıştım.
Hükümdarın bu sözlerinin ardından kuyumcu macerayı anlattı. O gün ben ve eşim yüzüğü bulmaktan umudumuzu kesince artık iş yapamaz oldu ve üzgün üzgün evde oturdum. 2 gün öylece geçti ve ben hiç yemek yemedim. Eşim balıkçı pazarına gitti ve büyük bir balık satın alıp ve eve döndü. Evde balığı temizlerken İçinden sizin değerli yüzüğünüz çıktı. Onu yıkadı, bana gösterdi. Ben de bu hükümdarın yüzüğü diye haykırdım ve hemen yüzüğü alıp dükkana geldim ve çalışmaya başladım. Ve sabaha dek sizin istediğiniz yüzüğü hazırladım. İşim bitince de dükkanımın önüne geldim ve sizin duyduğunuz duayı okudum.
Evet, hükümdar duyduklarına inanamıyordu. Şaşkın şaşkın kuyumcuya bakıyordu. Ellerini uzattı, kuyumcuyu kucakladı ve kuyumcunun elini tüm sevgisiyle sıkarken şöyle dedi. Subhanallah, sen gerçekten salih bir insansın. Sana yaptığım tüm kötülükler için beni bağışlamanı istiyorum. Hükümdar daha sonra yanındaki hizmetkarına saraya gidip 10.000 altın sikke getirmesini emretti ve kuyumcuya dönerek şöyle dedi. Sana emrediyorum. Bundan böyle her sabah beni şu ihlasla söylediğin dua ile uyandırmalısın. Ey bilge Rabbim, ey rızıklarımızı bize bağışlayan, senin gücün sonsuz ve sen her şeye muktedirsin. Eğer bir şey denizin dibine düşerse, senin gücün onu karaya çıkarmaya yeter.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgelere dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Hürmüz Adası ve Gökkuşağı Mağarası ile tanıştıracağız.
Hürmüz Adası İran'ın güneyinde renkli bir ada olarak düşünülmek gerekiyor. Deniz kabuklarına benzer tepelerin çoğunun sofra tuzundan oluştuğu, yüzeyi tortul ve volkanik katmanlarla kaplı farklı bir ada. Küçük bir alanda zengin kaynakların ve çeşitli minerallerin bulunması nedeniyle bu adanın toprağı yan yana farklı renklerden oluşan bir renk cümbüşü oluşturmuştur.
Hürmüz Adası doğa severleri şaşırtmaya yetecek kadar rengarenk topraklarının yanı sıra gökkuşağı gibi farklı renklerin kat kat görülebildiği bu güzel adada bir vadi ve bir de mağara bulunuyor. Bu iki doğa olayı Hürmüzgan ilinin ve Hürmüz Adası'nın en güzel turistik yerleri arasındadır. Bugünün programını bu şaşırtıcı olayları tanıtmaya ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Hürmüz Adası'nın güneybatısında jeolojik ve yaratılış harikalarından biri olan bir vadi bulunmaktadır. Fonda Fars Körfezi'nin masmavi suları ve Hürmüz'ün firuze renkli seması ile görenlere büyüleyen rengarenk bir vadi. Buraya Gökkuşağı Vadisi adının verilmesinin nedeni ise vadinin etrafındaki sarı, beyaz, kırmızı, turuncu, kahverengi, hatta yeşil ve altın gibi çeşitli renklerde olan dağlardır. Sarı, kırmızı, gümüş ve siyah renkler tortul bileşiklerin ve demir oksitin varlığından kaynaklanıyor. Gökkuşağı Vadisi'ndeki volkanik bileşikler de beyaz, mavi, pembe ve gri renkleri oluşturmuştur.
Bu vadide yürüyerek başka hiçbir yerde bulamayacağınız renkli taşları ve toprağı göreceksiniz. Bu taşlar ve topraklar 70'ten fazla renk tayfı sergiliyor. Vadide demir oksit içeren manyetit, hematit ve doğal demir oksit olan oligist adlı 3 çeşit metal kaya bol miktarda bulunmaktadır. Bir de demir sülfür içeren ve şeytanın gözü olarak bilinen pirit adı verilen altın renkli bir metal vardır.
Gökkuşağı Vadisi'nin bir diğer harikası ve cazibesi gökyüzüne bakan iki el gibi görünen çok büyük bir taştır. Yağmur yağdığında su taşın altındaki çukura girerek uzun süre orada kalıyor. Bu vadi ile ilgili ilginç noktalardan biri de renkli toprağının çeşitli kullanımlara sahip olması ve baharat veya ilaç yapımında veya boya ve resim endüstrisinde kullanılabilmesidir.
Tahran Radyosu.
Gökkuşağı Vadisi'nde gezintinin ardından adanın güneydoğusuna giderek güzel ve muhteşem Gökkuşağı Mağarası'nı büyük bir hayranlıkla gezebilirsiniz. Bu mağara suyun denize doğru akması ve Tuz Dağı'nın altından geçmesiyle oluşmuştur. Gökkuşağı Mağarası'nın derinliği yaklaşık 30-40 metredir. Mağaranın bazı bölümlerinde çok sayıda koridor görülüyor. Jeologlara göre bu koridorların oluşmasına su neden oluyor. Tavanın yüksekliği mağara boyunca değişiklik gösteriyor ve bazı kısımlardan geçmek için başınızı eğmek zorunda kalıyorsunuz.
Mağaranın içinde tortul kayaçlar ve tuz katmanlar halinde üst üste dizilmesiyle adeta gökkuşağı gibi renkli ve pürüzsüz bir yüzey oluşur. Mağaranın girişinde tuz taşları görülüyor ve ilerledikçe yavaş yavaş mağara duvarlarında rengarenk taşlar ortaya çıkmaktadır. Mağaranın en güzel yeri renklerin doruğa ulaştığı son kısımdır. Bu mağarada görülebilen renk tayfı 70'e yakın renktir.
Mağaradaki taşlar diğer elementlerle birleşerek renk spektrumları oluşturan demir ve bakır gibi metallerin varlığından kaynaklanıyor. Bu mağara ile ilgili ilginç noktalardan biri de mağaranın her yıl renk değiştirmesidir. Her yaz mağara içindeki nemin artması nedeniyle içindeki malzemeler ısıdan etkilenir ve nemi emerek daha parlak hale gelir ve renk tayfları da değişir.
Gökkuşağı Mağarası'na gitmek için adanın yerli halkından sizi kılavuzluk etmelerini istemelisiniz. Çünkü mağara bir vadide yer alıyor ve bu nedenle giriş ağzı pek de kolay bulunmuyor. Yaklaşık 15 dakika yürüyerek mağaranın ağzına ulaşacaksınız. Ziyaretçiler mağara içinde sessiz olmaları tavsiye edilir. Zira Gökkuşağı Mağarası'nı ziyaret ederken oluşan gürültü mağaraya ciddi zararlar verebilir.
Mağaranın içi yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak için uygun bir yer değildir. Ayrıca mağaranın içinde hiç ışık olmadığı ve güneşten gelen ışığın çok az olduğu düşünülürse, bu mağaranın güzelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yanınızda bir el feneri bulundurmanız önerilir.
Hürmüz Adası'nın sıcak ve nemli iklimi nedeniyle adanın Gökkuşağı Vadisi ve Gökkuşağı Mağarası'nı ziyaret etmeniz için sonbaharın sonları ve kış halleri tavsiye edilir. Bu arada adaya yapacağınız gezide mutlaka marifetli yerli kadınların el işlerin dikkatinizi çekecektir. Onların marifetli ellerinin ürünleri siz ve arkadaşlarınıza ada geziniz için değerli bir hatıra olabilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikasıyla tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@tabriz.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.